bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Sarıkamış'a giden yol, rehin alınan imparatorluk. Özhan Eren, Alfa Yayınları, 1. basım Aralık 2005. Filyot Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 18 Şubat 2007. Okuyan Levent Filyos. Türkler mi dediniz, yani Moğollar, yani Anadolu'nun fuzuli işgalcileri? Bakınız Elçi Efendi, Avrupa'nın bütün siyasi tarihi boyunca yapacağı en güzel şey, Türkleri Avrupa'dan ve Anadolu'dan atmak olacaktır. Biz doğudan ve siz batıdan yükleneceksiniz ve bu kıskaç tarihin en kudretli, en mukaddes ittifakını meydana getirecektir. Yıllardır Rus politikasının temeli budur. Sizinki size, bizimki bize. Çar II. Nikola, 11 Eylül 1911, Fransa Büyükelçisi M. Palauga. Sarıkamış'a giden yol, Sarıkamış'ın Rusların eline geçtiği 93 Harbi, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi ve sonrasında memleketimizde yaşanan trajedinin, Türkleri Moğollar, Anadolu'nun fuzuli işgalcileri olarak gören Ruslardan, Rumeli'yi, İstanbul'u, Anadolu'yu ve Sarıkamış'ı kurtarmaya çalışmakla geçen 40 yılın acı dolu hikayesidir. Sarıkamış'a giden yol, o yıllarda hayata yangınlarla başlayan ve babalarından, dedelerinden duydukları çaresizlik hatıralarıyla büyüyen çocukların, çocuk gönüllerini yakan intikam ateşiyle harbiyede, askeri tıbbiyede okuyanların, Enverlerin, Niyazilerin, Bahaettin Şakirlerin hikayesidir. Jön Türklerin İttihat ve Terakki'nin, Kabe'yi Hürriyet Selanik'in, siyaset yağmurlarının ıslattığı 3. ordunun, 1908 devriminin, Kahpe Bizans İstanbul'un, Trablus Garp ve Balkan Harbi facialarının, yenmek veya ölmek duygusu cinnet derecesine varmış olanların, yüreklerindeki intikam ateşinin 600 yıllık imparatorluğun sonunu getireceğinden habersiz ve gizlice 1. Dünya Savaşı'na girişin, bundan dolayıdır ki Çanakkale'ye giden yolun da hikayesidir. Ama Sarıkamış'a giden yol en çok Allahu Ekber dağlarında bir gecede ve tek kurşun atmadan donarak ölen 90 bin askerin harbi tanımından çok daha farklı gerçekleşmiş olan Sarıkamış Harbi'nin hikayesidir. Değil düşman kovalamak, yürümeye kalksanız adım atılmaz dağların donduran ayazında, yokluklar içinde çamura kara saplanıp haftalarca harp etmeye çalışan Mehmet'in 93 Harbi'ne uzanan hikayesidir. Sarıkamış türküsünün ilk mısraları 93 Harbi'nde yazılmıştır. Ömer, Emre, Ali, çocuklarımız için. Zaferden az, yenilgiden çok şey öğreniriz. Japon atasözü. Sunuş. Turnalara Tutun da Gel albümünü yeni tamamladığım günlerde bir konser programı nedeniyle Kars'a davet edilmemle başladı her şey. Oradaki arkadaşlarım meraklısına Sarıkamış gezisi de var daveti üzerine bir gün önce çıktım yola İstanbul'dan. Sarıkamış'ı daha önce hiç görmemiştim. Hakkında bildiğim iki şey vardı. İlki dünyada eşine ender rastlanır güzellikte ve kalitede kristal kara sahip, oldukça ünlü bir kayak merkezi olduğuydu. İkincisini ise tarih kitaplarından hatırlıyordum. Çok uzun yıllar önce Enver Paşa adlı genç bir komutan bu küçük kasabayı almak için sefere çıkmış fakat başaramamıştı. Başaramamak bir yana emrindeki 90 bin kişilik ordu Sarıkamış yakınlarındaki Allahu Ekber dağlarında tipiyle beraber savrulmuş donarak ölmüştü. Sarıkamış faciası olarak anılan harp hakkında bütün bildiğim bunlardan ibaretti. Uğrunda 90 bin kişinin öldüğü hem de bir tek kurşun bile atamadan Allahu Ekber dağlarında üstelik bir gecede ve donarak öldüğü büyük bir trajedi ve bu trajedinin yaşandığı küçük bir kasaba Sarıkamış. Sarıkamış'ı hayatımda ilk kez 11 Ekim 2001 Perşembe günü gördüm. Öğleden sonra bu küçük kasabaya geldiğimde hava kapalıydı ve çok ince bir yağmur yağıyordu. Sarıkamış'a hakim bir tepeye çıkarken o yağmur önce sulu kar oldu, sonra mevsimin ilk kar taneleri bu küçük kasabanın üzerinde süzülmeye başladı. Sarıkamış, kar, karla örtülmeye başlayan tepeler, ağaçlar, o sıra oradan geçmekte olan askerler. Şairler derler ki Tanrı şiirleri onların kulağına fısıldarmış. Bu biz halk müziği sevdalıları için de geçerli mi bilmiyorum. Ama tam o anda tepelerdeki rüzgarla savrulan kar taneleri de bana yeni bir türkü fısıldamaya başladılar ezgisiyle birlikte. Ya da ben öyle zannettim. Sarıkamış üstünde kar, kar altında Mehmet'im yatar. Sonraki günlerim Sarıkamış'ın karla kaplı dağlarında yüreğime ilk mısraları düşen Sarıkamış türküsünün diğer mısralarını, diğer ezgilerini ve bir de o sorunun cevabını aramakla geçti. Hep aynı soru. 1914 sonlarında kara kışın tam ortasında eksi 40 dereceyi bulan soğuklarda, yüksekliği 3000 metreye varan dağlarda, çoğu kez donanımsız, yiyeceksiz, elbisesiz. Hayatı sürdürmenin bile neredeyse imkansız olduğu şartlarda harp etmeye ne sürüklemişti bu on binlerce insanı? Üstelik karşılarında kendilerinden her bakımdan üstün ve güçlü bir Rus ordusu varken. Sonraki günler, aylar, yıllar uzun bir yolculukta geçti. Kitapların satırları arasında hatıra defterlerine düşülmüş notlarda, sararmış fotoğraflarda, çekilmiş telgraflarda. Hasılı Sarıkamış'a giden yolda tanıdığım insanlar bende o derece derin izler bıraktılar ki bu yolculuğumu hiç olmazsa çocuklarıma anlatmaya mecbur hissettim kendimi. Biraz sonra okuyacağınız satırlar bu uzun yolculuğumun hikayesidir. Sarıkamış'ta o gün yüreğimde duyduğum çığlığın 90 yıl önce kar altında donmuş Mehmet'in çığlığının çok eski yıllara uzanan izini sürmekle geçen yolculuğumun hikayesi. Değil düşman kovalamak, yürümeye kalksanız adım atılmaz dağların donduran ayazlarında bir çamura bir kara saplanıp harp etmeye çalışan Mehmet'in hikayesidir. Memleketi için, namusu için, çocukları için, onların gelecekleri için ölmeyi göze almış. Hatta ölmemeyi. Çünkü o şartlarda ölüm belki de bir kurtuluş. Kendini fazla düşünmemiş, düşüneni de fazla olmamış Mehmet'in hikayesi. 93 Harbi olarak da anılan 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi sonrasında Ruslara geçen Sarıkamış'ı kurtarmak için çırpınılan o trajik yılların, o yıllardan sonra Sarıkamış'ı kurtarmak için 1914'te girişilen harbin en önde gelen isimlerinin, 3. Ordu'nun Enver Paşa'nın, Hafız Hakkı Paşa'nın da hikayesidir biraz sonra okuyacaklarınız. O günleri hissetmemi sağlayan başta merhum Şevket Süreyya Aydemir ve günümüz yazarlarından Ramazan Balcı, Ahmet Turan Alkan, Beşir Ayvazoğlu ve Tuncay Öğün olmak üzere Sarıkamış'a giden yolu aydınlatan bütün yazarlara, yayın evlerine, çalışanlarına ve yola çıktığım ilk günlerden itibaren Erzurum'da Sarıkamış'ta Allahu Ekber dağlarında elimi bırakmayan Necati Bülükbaşı ağabeye şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim. Sarıkamış türküsü de okuyacağınız satırlarda bulacağınız doğrudan yana her şey de onlara aittir. Hatalarsa bana. Geçmişte yaşanmış bütün sıkıntılardan çok uzakta huzur, sağlık ve bereket dolu bir Türkiye'de yaşamamızı sağlamak amacıyla bu topraklara terini, kanını ve canını katmış kahramanlarımızın aziz hatıralarını bu vesileyle bir kez daha saygıyla yad ediyorum. Bilsinler ki hiçbir emekleri zayi olmamıştır ve dünya durdukça da zayi olmayacaktır. Özhan Eren, Çifte Havuzlar, 25 Ekim 2005. www.ozhaneren.com. Müziksiz bir hayat yanılgıdır. Nietzsche, 1844-1900. Mehmet Arif. Anadolu, orduyu Hümayun'u kumandanı. Müşir Devletlü Ahmet Muhtar Paşa Hazretleri'nin mühimme başkatibi. 11 Eylül 1888. Akıl bu ya, önceleri tarih ilmine hiç önem vermezdim. Bilinmezse ne olur, gereksiz ve faydasız, yalnız bilgiçlikten ibarettir der de adeta bilinmesiyle bilinmemesini eşit tutardım. Lakin son olarak geçirdiğim tecrübelerin yardımıyla aklım başıma geldi de anladım ki meğer iş böyle değilmiş. Tarih o kadar önemli ve o kadar dikkate değer bir ilim imiş ki, tarih bilinmez ise devlet gemisinin dümeni istenilen semte doğru çevrilemez imiş. Tarih bilmezlik siyasi olarak devletçe büyük büyük noksan ve hataların vukuuna sebep olurmuş. Tarih bir milletin bakıp bakıp da varsa ayıp ve noksanlarını görüp düzeltmesi için bir ayna imiş. Başkalarını ve eskileri bırakalım da şu yakın zamanları ele alalım. Daha 4 gün önce Osmanlı Devleti'nin emr-ü fermanına mahkum olan ehemmiyetsiz bir Mora eyaletini Yunan şekline sokan tarihtir. Sırpları, Karadağlıları, Bulgarları birer müstakil hükümet şeklinde Balkan hükümetleri namıyla dirilten yine tarihtir. Elhasıl bizim kolumuzu kanadımızı kırıp hareketsiz bırakan bozgun silahı hepimizin ve iş başındaki devlet adamlarımızın çoğunun tarihten ibret almayışımızdandır. Hasımlarımızın şanlarının yükselme sebebi ise her ferdinin milletinin tarihini bilmesi ve inanmasıdır. Tedavisi güç hastalığımızın ilacı için çeşitli şeyler lazımsa da bunların en önemlisi tarihtir. Hemen iddia edebilirim ki, adamcasına yazılmış etraflıca bir tarih, tek başına insanı canlandıracak harika bir güce sahiptir. Hakikaten öyle bir tarih ölüleri mezardan çıkarır derlerse inanılsın. Ancak tarihteki yüce hisler ve ruh aydınlık bir fikirle beraber olarak, akıllı bir öğretici eliyle gençlerin zihinlerine taşa nakşolunur gibi yazılmalıdır. Yetişmiş bir tarih öğretmeni bir milletin tıynet toprağına gayret ve hamiyet tohumunu saçar. Ders esnasında vereceği muşahhas ve mantıki misallerle talebelerini hayalperest olmaktan kurtarır. Halkın zihnine makul olana inanma alışkanlığını yerleştirir. Yoksa biz de şimdiki halde mekteplerde okutulan tarihe tarih dersi okunuyor demek abestir. Bunları dinleyenler birer yazıcı, anlatanlar ise masalcıdır. Amanın dostlar, zaman aman vermiyor, masalcılık ile iş bitmiyor. Siyasi varlığımız daha elden iken, ahkâf-ı kiram, gayet parlak fikirli muallimler arasınlar, yok ise icat eylesinler. Bize ve bizden evvelkilere ait olan tarihleri tetkik ederek, geçmiş vakaları iyice öğrensinler. Kardeşlerimizin görüp geçirdikleri halleri ve zulümleri, düçar oldukları faciaları unutmasınlar. Uyanık bulunsunlar. Ve yolunu bulurlarsa bizim de intikamımızı alarak ruhlarımızı şad ve handan eylesinler. 1. Uzun hikayenin ilk satırları. Sarı Kamuşlu. Kökündeki kaynaklar kendisini beslediği oranda orada insan vardır. Antoine de Saint-Exupéry. Tufan sonrası, suların giderek alçalmaya başladığı günler. Gemisiyle Nuh peygamber geçiyormuş Sarıkamış yakınlarından. Bir ara Sarıkamış denince akla ilk gelen dağlardan birine epeyce yaklaşmış gemi, dağı sıyırıp geçerken de küçük bir sarsıntı bile yaşamış gemidekiler. Ve o sıra Allah-u Ekber diye bağırmış Nuh peygamber. İşte o zamandan sonra bu dağların adı Allah-u Ekber dağları olarak kalmış. Sarıkamış yerlerinden bazılarının anlattığı rivayete göre. Geminin Allah-u Ekber dağlarından uzaklaşmasından sonra suların çekilmesiyle beraber etrafındaki geçit vermez yüksek dağlar sebebiyle önemi de artmaya başlamış buraların. Çünkü iki kadim dostu birbirine bağlarmış Sarıkamış bölgesi. Binlerce yıllık iki dost, Kafkaslar ve Anadolu. Sarıkamış bölgesi tarihin en eski çağlarından beri Kafkasya ve İran'dan gelen göçlerin, orduların ve kervanların Anadolu topraklarına girerken kullandığı tek geçiş yeriymiş. Erzurum-Kars yaylaları arasındaki dağların arasında yer alan bu geçit bölgesi çeşitli kültürlere kavşaklık etmiş asırlarca. Çocukluğunu ve askerlik hayatının çetin mücadelelerle dolu yıllarını bu bölgede geçiren Kazım Karabekir Paşa, Kars yaylasına hakim olmak demek, Dicle ve Fırat boyunca Akdeniz ve Basra körfezine inen yolların tepesine hakim olmak dermiş. Kars yaylası oralara inecek büyük bir seli tutan biricik settir, milli bel kemiğimizdir, kaybedersek mahvoluruz diye de eklermiş. Kars ve Erzurum yaylaları doğudan oluşacak herhangi bir saldırı için Anadolu'nun sigortası konumundaymış. Bu yaylaları birbirinden ayıran dağlar silsilesinin en önemlilerinden biri olan Soğanlı Dağları ise hem savunma açısından hem de başlıca geçitlerin bu bölgede olması nedeniyle ayrı bir stratejik öneme sahipmiş. Çünkü Kars yaylası üzerinden Erzurum'a yürüyebilmek için kullanılabilecek en uygun ve en kısa yol, çevrede bulunan yüksek dağların geçit noktasını oluşturan Sarıkamış bölgesinden geçmekteymiş. Bu nedenle de tarihi içindeki birçok savaşta şiddetli çarpışmalara da sahne olmuş Sarıkamış bölgesi. Osmanlı ordusuyla ilk tanışması ise Yavuz Sultan Selim'in 1514 tarihli bir seferine denk düşmekteymiş. Çaldıran Savaşı'nda Safevi hükümdarı Şah İsmail'i yenen Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim, Tebriz'den dönerken askerleri ve toplarıyla geçmiş Sarıkamış yakınlarından. Allahu Ekber dağlarının en yüksek tepesi üzerinde iki tekerlek izi biçiminde uzayıp giden bir yol. Sarıkamış üzerinden Erzurum'a, oradan da bütün bir Anadolu'yu kat ettikten sonra İstanbul'a varan bu yol, yöre halkı arasında top yolu olarak anılmaktaymış. Bazı hatıra kitaplarında adına sıkça rastlanan bu yol, rivayete göre de Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran seferinden bizlere hatıraymış. Padişahın bu seferi sırasında çekilen yiyecek sıkıntısı orduda huzursuzluğa sebep olunca Doğu Anadolu tam bir denetim altına alınamamış, daha sonra Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1534 Haziran'ında Osmanlı topraklarına katılmış Sarıkamış ya da kurulduğu yerin kamışlık olması nedeniyle o zamanki adıyla Sarıkamışlı. Binlerce metre dağların arasındaki bu önemli geçiş noktası tarihinin her döneminde soğuk kış aylarıyla da haklı bir şöhrete sahipmiş. O günlerde de Sarıkamış demek kar demekmiş, soğuk demekmiş, ayaz demekmiş. Ekim'de başlarmış kış, dağlara ve ovalara süzülen kar taneleriyle ayaz dondurur, soğuk öldürürmüş. Gün be gün fasılasız yağan kar metreleri bulur, haftalar geçtikçe dağlar gibi kar olurmuş her yer o günlerde de. Cümleyi teslim alırmış kar. Ne bir dam kalırmış örtülmemiş, ne bir ev, ne bir ahır, ne de onlara giden küçük bir yol ya da küçük bir iz. Baharın son aylarına kadar da bu böyleymiş. Kar hep oralarda kalırmış. Kara toprağın yüzünü yeniden göstermesi ise yazı bulurmuş. Bugünlerde de olduğu gibi. Bugünlerden fark, dönem dönem İranlıların saldırısına uğrarmış Sarıkamış bölgesi o günlerde. Sonraki yıllarda ise başka bir tehlike baş göstermiş. Giderek büyüyen bu tehlikenin adı ise hep aynı olmuş. Ruslar ya da o günkü namıyla Moskov, Sarı Moskov. Moskov, Sarı Moskov. Haksız bir iş görmüş olan bir adamın cezalandırılması gerektiğini kabul etmeyen kaç insana rastladın? Sokrates. Kurulduğu 1299 yılından itibaren yaptığı fetihlerle sürekli genişleyen, Boğazlarla birlikte Bizans'ı yıkıp İstanbul'u ele geçiren ve Viyana önlerine kadar ilerleyen Osmanlı İmparatorluğu, yöneticilerinin ve akıncılarının zihinlerindeki fetih ruhunu zamanın teknolojisiyle beslemeyi beceremez. Avrupa'da fırtına gibi esen keşif ve icatların dışında kaldığı gibi bu yöndeki uyarıları da dinlemez. Entelektüel alandaki bozulma ve gevşemeye nihayet askeriye de katılır. Maliye bozulur, yeniçeriler savaşçılık ruhunu yitirir, sipahiler ise Balkanlarda elde ettikleri ganimetle daha rahat bir hayat yaşamak, yani bir an önce savaşı bırakıp memleketlerine dönmek niyetine düşer ve gerileme başlar. Oysa Avrupalı devletler 18. yüzyıldan itibaren yeni arayışlar içindedirler. 1789 Fransa İhtilali sonrası hümanizm, evrensel insan hakları ve hemen arkasından esen bağımsızlık rüzgarları bütün devletleri ve ulusları derinden etkilemektedir. Bu rüzgarlara bilimsel çalışmalar, keşifler ve buluşlarla başlayan sanayileşme rüzgarları da eklenince Osmanlı İmparatorluğu zor yıllara sürüklenir. Avrupalı ülkelerin elde ettikleri bu gelişmeleri ekonomik ve siyasal güce dönüştürmesi ve kendi ulusal sınırlarının da dışına çıkarak dünyada yeni bir yayılmacı politikaya yönelmesiyle beraber bütün dünyada sömürgecilik, yani emperyalizm başlar. Başta buhar olmak üzere yeni güç ve enerji kaynakları bulan bu ülkeler 19. yüzyıldan itibaren okyanus ötesi yolculukları yapabilme ve uzak ülkelere mal ve ham madde taşıyabilme imkanına da kavuşurlar. Kendi ülkelerinde geliştirdikleri sanayi makineleriyle otomasyona geçmeleri, ihtiyaç maddelerini el emeğiyle, yani manuel üreten Osmanlı İmparatorluğu gibi ülkelerde ekonomik krizlere sebep olmaktadır. Yeni sömürgecilik anlayışı sonucu Avrupa devletleri o zamana kadar görülmemiş bir zenginliğe kavuşur. Dünyanın yarısı ve dünya halklarının da üçte biri bu devletlerin kurduğu sömürge imparatorluklarının egemenliğine girmektedir. Gün gelir birbirlerinin yolları üzerinde siyasi ve iktisadi mücadeleler veren Avrupa devletleri, düşündükleri sömürge imparatorlukları için Osmanlı Devleti'nin topraklarına da şiddetle ihtiyaç duymaya başlarlar. Üstelik Osmanlı İmparatorluğu Avrupalı devletler için içinde barındırdığı uluslar açısından da ayrı bir iştah konusudur. Ve çok geçmez Osmanoğullarının idaresinde asırlarca mutlu ve huzurlu yaşamış olan başta Balkan milletleri, Sırplar, Yunanlar ve Bulgarlar Avrupa kaynaklı sömürgenin hedef kitlesi haline dönüşürler. Rusya ise milli bir politika haline getirdiği İstanbul'u ve Boğazları işgal etme ve Akdeniz'e açılma hayalindedir. Giderek halsizleşen Osmanlı İmparatorluğu, Balkanlarda Slav Ortodoks işbirliğini gerçekleştirmeye çalışan Rusya'nın önünde engel olmak gücünü yitirmiştir. Rusya için engel Osmanlı'yı başkasına kaptırmak istemeyen İngiltere ve Fransa'dır. Onların müdahalesiyle durmak ve geri adım atmak zorunda kalmaktadır. Bir zamanların Cihan İmparatorluğu Osmanlı Devleti ise bir tarafta sömürgeci Batı devletleri, yani Düveli Muazzama, diğer tarafta Boğazları işgal ve Akdeniz'e inme hayaliyle her türlü kombinezonun içinde yer alan Rusya'nın açık hedefi olarak yaşama mücadelesi vermektedir artık. Hasta adam. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir. Mevlana. İngilizler Süveyş, Mısır ve Basra Körfezi'nin hayalindedir. Fransızlar Tunus ve Suriye'nin, Avusturyalılar Bosna Hersek'in, İtalyanlar Trablusgarp ve Tunus'un, Ruslarsa İstanbul ve Balkanlarla beraber Doğu Anadolu'nun. Kısaca aydınlanma dönemini tamamlamış ve sanayileşmiş olan Avrupa'da artık Osmanlı denince akla hep aynı kelimeler gelmektedir. Sömürge, isyan ya da harp. Üstelik Osmanlı'nın sonunun gelmesini isteyenler sadece Ruslar da değildir. O günlerde birçok Avrupalı için de bu öyledir. Barbar Türklerin sonu bir an önce getirilmelidir diye düşünülmektedir o yıllarda da. Matbaanın Avrupa'da en geniş şekilde kullanılması Türk anti-propagandası broşürleri basmasıyla oluşmuştur. Avrupa'da kilisenin matbaayı kullanmasıyla Türklerin aleyhine, onların gaddarlığı, canavarlığı, katliamları hakkında basılmış olan broşürlerin köylere kadar dağıtılmasıyla. Gazete bile matbaa üzerinde o kadar çok etkili olmamıştır dedirtecek kadar barbar Türk düşmanlığı vardır birçok yerde. François Voltaire. Hümanizma ilkem olmasaydı Türklerin hepsinin kökünün kazındığını görmek isterdim. Ya da öylesine uzaklara sürülmelidirler ki bir daha geri gelmesinler. Ben en azından birkaç Türk'ün öldürülmesine katkıda bulunmak isterdim. Bu elbette bir Hristiyan için Tanrı katında çok yüce bir iştir. Gerçi bu benim hoşgörü ilkeme uymuyor ama insan çelişkilerle yoğrulmuştur. Osmanlı idaresinde kurdukları mutlu dünyada 3 asırdır yaşamakta olan Sırpların arasına önce Rus ajanlar sızar. Fransız ve Avusturyalı diğer meslektaşlarının onları izlemesiyle Sırplar isyan eder. Sırpların yolunu izleyecek Yunanlılardan sonra Bulgarların da isyancılar kervanına katılmasıyla Avrupa fazla ilgi göstermese bile Ruslar için ilgilenilmesi gereken önemli bir durum ortaya çıkmış, Osmanlı İmparatorluğunu parçalayacak milli yolda açılmıştır artık. İmparatorluk ise iflasın eşiğindedir. Bir yandan sıkıntıları giderecek yeni düzenlemeler ve yeni askeri harcamalar için alınan yeni dış borçlarla mali yapı sarsılmakta ve bir türlü ıslah edilemeyen düzen yeni askeri bozgunlara dönüşmektedir. Diğer yandan da alınan dış borçların karşılığı olarak Avrupalı devletlerin, Balkanlardaki Hristiyan ulusların haklarını düzeltici yeni reformlar talepleri yerine getirilmekte, imparatorluk içten içe çürümektedir. Bütün bu nedenlerle imparatorluğun en uzun yüzyılı olarak nitelendirilen 19. yüzyıl, çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir yüzyıl olması nedeniyle Rusya ve diğer Avrupa devletleriyle beraber Osmanlılar için de çok önemli olur. Artık Osmanlı İmparatorluğu gerilerken Ruslar sürekli ilerlemekte, 3 asırdır Kafkasya'nın kontrolünde önemli bir payı olan imparatorluk, içine düştüğü bunalımdan kurtulamadığı için Rusya'nın Kafkasya'yı istila etmesine de engel olamamaktadır. Kırım'ı alır Ruslar, Kafkasya'yı istilaya başlarlar, Azerbaycan'ın bir bölümüyle birlikte. Şeyh Şamil'in, Hacı Murat'ın, Dağıstanlıların ve Çerkezlerin destan yazdıran direnişleri tarih sayfalarına karışır. Kafkaslardaki yüz binlerce Müslüman Gürcü, Çerkez, Abaza, Laz, Çeçen toplulukların akın akın Anadolu'ya göçtüğü yıllar başlar. Kafkasların hemen hemen tamamı el değiştirir ve Ruslar Doğu Anadolu'daki Türk sınırlarına kadar dayanırlar. O yüzyılda Ruslar sadece Osmanlılar için büyük bir kuvvet değildir. Hindistan'da çok önemli sömürgeleri olan İngiltere dahil bütün Avrupa içinde önemli bir tehlike haline gelmişlerdir. Çünkü Rusların vazgeçilmez ideallerinden ve yayılma planlarının da en önemli hedeflerinden biri Karadeniz'den Akdeniz'e inebilecekleri İstanbul ve Boğazlara sahip olabilmektir. Çariçe 2. Katerina 1786 yılında istila ettikleri Kırım'a tacını giymek üzere geldiğinde üstünde İstanbul yolu yazılı olan bir zafer takının altından geçmiştir. İstanbul yolu Rusların zihninde şuurlu bir hedefin ihtiras dolu formülüdür artık. Ancak İstanbul ve Boğazlar İngiltere içinde kendi sömürge yolları açısından çok önemlidir. Bu yüzden de buraların kontrolünün kuvvetli Rusların eline geçmesindense her an müdahale edebileceği zayıf Osmanlı İmparatorluğu'nun elinde kalmasını tercih etmektedir İngilizler. Şimdilik. İstila etme hayalleri kurdukları İstanbul ve Boğazlar için İngiltere engeline takılan Ruslar, Osmanlı ordularının asker kaynağı olarak gördükleri Anadolu'ya yönelmek zorunda kalırlar. Gayrimüslim ahalinin de katkılarıyla önce Kars Kalesi'ne saldırırlar ve alırlar. Sıradaki hedefleri ise imparatorluğun doğudaki son karakolu, son kalesi Erzurum olur.